Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimize mümeyyiz gönül dostlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, insanın sosyal yetkinliklerini, arkadaş edinme kabiliyetlerini, sosyal bir network, bir ağ kurma becerilerini konuşuyoruz. Biliyorsunuz Batılılar buna social capital diyorlar artık, sosyal sermaye ve normal maddi sermayeden ya da çok çok önemsenen 20-30 yıldan bu yana üzerinde kitaplar yazılan intellectual capital dedikleri akıllı sermayeden çok daha değerli bir sermaye olduğu görüldü. Sosyal sermayenin. Çünkü nice IQ'su çok yüksek, zekası çok yüksek, mertebesi, makamı, mevkisi çok yüksek. Hatta ailesi itibarıyla asaleti çok önemli. Nesebi, soyu, sopu bu anlamda söylüyorum. Hatta kraliyet ailesinin üyelerinin bile farklı ülkelerde parasal herhangi bir sıkıntılarda olmamasına rağmen çok da başarılı olmadıkları görüldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişi arkadaşının dini üzerinedir, sizden biriniz bu itibarla kiminle arkadaşlık kuruna dikkat etsin uyarısı dilimizde virt, kulağımızda küpe olması lazım. Son dönemde dünyanın gidişatına baktığımız zaman özellikle kişinin sosyal hayatında arkadaş çevresinin onun psikolojisine, moral, motivasyonuna, başarısına, dini değerlerine, ahlaki değerlerine, yaşam stiline etkisini biliyorsunuz birkaç haftadır epey bir anlattım sizlere. Bu haftada kısmet olursa arkadaşlık ve sosyal yetkinliklerimizin yine psikolojimize, moralimize, motivasyonumuza, başarımıza, sağlık, sıhhat, afiyetimize, yaşam stilimize, hatta ve hatta daha ilerisi hani dünyadaki şeyler bunlar, sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, moral, motivasyon, ama ahiretimize olan yani ebediyetimize olan etki ve katkılarını inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Aziz dostlar, sosyal yetkinliklerin iletişim becerileriyle alakalı, bir ilişki kurma becerisiyle alakalı, karşımızdaki kişiyle iş birliğine girme, bir takım çalışması yapma becerimizle alakalı kısımlarını geçen hafta ele aldım, değinmeye çalıştım. Şimdi yine bu sosyal yetkinlik, yani karşımızdaki sosyal hayatımızda arkadaşlık kurabilme, karşımızdaki kişiyle arkadaş olabilme, dost olabilme, hatta dost kalabilme, dost hemen hızlıca tanışırsınız, dost olabilirsiniz ama herhalde dost olmaktan daha güç bir erdemdir dost kalabilme, bu dostluğu bir hakkın layıkıyla yürütebilme. Ben bunu bir acizane pul koleksiyonu yapmaya benzetiyorum veya başka bir yani, ama en kolay anlatılım ifadesiyle pul koleksiyona benzetiyorum. Hani bir katalog alırsınız, yavaş yavaş pulları biriktirirsiniz. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl emek verirsiniz, yürek özetirsiniz, finansal bir sermaye harcarsınız. Ama herhalde 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra o biriktirdiğiniz katalogdaki pulları alıp tek tek ateşe atıp yakmazsınız yani. Bu şekliyle kazanılan bütün bu sermayenin de, hani sosyal sermaye demiştim ya, haşa, insan tabii ki bir sermaye değil ama değer anlamına söylüyorum. Sosyal değer diyelim, hadi Batılılar gibi sermaye olarak, capital olarak görmeyelim. Bir social value, sosyal bir değer olarak görelim. Ahiretimize bile etkiliyorsa bir değerdir değil mi aynı zamanda? Dolayısıyla yakmamamız gerekiyor bunu. Küsmememiz gerekiyor, üzmememiz gerekiyor. İncinsek de kırmamamız, kırılmamamız gerekiyor. Bu anlamda insanın karşıdaki kişiyle bu sosyal zekaya sahip olup, sosyal bir yetkinliğe sahip olup çok hızlı bir şekilde iletişime geçebilmesi, onunla çok iyi bir şekilde iletişim becerilerini kullanarak bir ilişki kurma becerisi, arkadaş olduktan sonra Türklerin biliyorsunuz en önemli marka değerlerinin bir tanesi imece kültürü. Hani bir dayanışmayla, bir işbirliği, bir takım çalışmasıyla bir işin üstesinden gelebilme becerisi, yetkinliği olması gerekiyor. Hani bu kadar dostluk, yarenlik, yani dost bağına sebepsiz girilmez demiş büyüklerimiz. Hani bir amacı olması lazım değil mi? Öyle biz seninle arkadaşız, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Bunun için mi yani? Arkadaşlık mutlaka sosyal bir yetkinlikten bahsediyorsak, şimdi firmalar için bile bunu öneriyorlar. Yani sosyal bir yaraya merhem olun. Bu şekilde marka fanınız oluşur. Bu şekilde katma değeriniz artar. Bu şekilde value added dediğimiz o katma değerde ürününüzün fiyatı da, değeri de, markanızın itibarı da, kurumsal itibarınızı artar diye böyle söylüyorlar. Yani sosyal bir meseleyi bulun. Diyelim çok uluslu bir şirketsiniz. Gittiğiniz bir ülkede, dünyanın farklı ülkelerinde oranın yerel bir problemi bulup onun probleminin çözülmesinde bir araya merhem olun. Ancak bu şekilde gönle girersiniz diye ticari işbirliklerinde, ilişkilerde, iletişimde bile bunu öneriyorlar. Kaldı ki sosyalde illaki hani bu arkadaşlık, hani hep anlatırız İslam bir vakıf medeniyeti diye. Niye bir vakıf medeniyetidir? Hani vakfetmek, Hazreti Ömer Efendimiz'in hurma bahçesini, su kuyularını Hazreti Osman Efendimiz'in vakfetmesi gibi uzun bir süre yaşasın yani. Bunun için mi yani? İnsanlar buradan müstefit olsun diye, ihtiyaç sahipleri insanların işi görülsün diye, sosyal bir mesele halledilsin, toplumsal dayanışma artsın, toplumun devamı sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, esenlik içinde devam etsin diye. Dolayısıyla hani buradaki o sosyal yetkinlik dediğimiz şey, efendim ben özgüven sahibi olayım, kolay arkadaşlık kurayım, bir yere girdiğimde kendimi doğru ifade edeyim, ismim sorulunca hemen söyleyeyim, hatta ilk sohbeti başlatan ben olayım, bu değil yani. Aa ne kadar da sosyal bir insanmış dedirtmek için değil herhalde, değil mi? Asıl bütün bu arkadaşlıkların omurgası, arka fondaki o asla susmayan ezeli ve ebedi ses ilahi kelimetullah olması lazım. Bir araya gelen insanların o vakıf medeniyetindeki kendini oraya vakfeden, o işe kendini hasreden insanın o ruhaniyeti gibi bir ebediyet projesini birlikte daha kolay bir şekilde yapabilmek, daha etkin bir şekilde yapabilmek, daha başarılı bir şekilde yapabilmek için yani bunun bir ülküsü, bir mefkûresi olması lazım. Sebepsiz olmaz. İyi bir niçine bu konuda sahip olmak lazım. Aziz dostlarım, bu sosyal yetkinliğimizi elde etmek, bu yetkinliği kazanabilmek adına insanın duygusal zekasının da bir miktar yüksek olması lazım. Yani sosyal yetkinlik dediğimiz şey, duygusal zeka neydi? Hani duyguları tanıma, bunu ifade etme, karşıdaki kişiyle iletişime geçebilme, kendini onun yerine koyabilme, sosyal bir ortamda o duygusal dengeyi sağlayabilme, orada bulunduğunuz ortamdaki insanların duygusal ihtiyaçlarını fark etme, değil mi? Varsa herhangi bir çatışma, bunu bir yönetme. Yani bu yani duygusal zeka dediğimiz şey. Dolayısıyla bunun sosyal bir network oluşturmada, sosyal bir ağ kurmada ya da o arkadaşlık becerisi kazanmamızda sosyal yetkinliğimizi elde etmeyle alakalı çok önemli bir yeri var. Ben acizane Aile Zekası kitabını yazarken şöyle bir hakikatle yüzleştim. Dünya çapında çok IQ'su yüksek, zeka seviyesi yüksek, hemen hemen bir 100-150 yıllık veriler. Daha önce de vardı hani çok profesyonel ölçülmediği için zeka seviyesi zeki diye biliniyor ama elimizde bilimsel data yoktu. Ama son 100-150 yıldır bununla alakalı elimizde datalar var. Şimdi lütfen sıkı durun. Hani biz Türk toplumu olarak şeyi çok önemseriz yani çok zeki insan falan. Maşallah ne kadar da zeki çocuğunuz. Efendim ne kadar da zekisiniz falan hemen de anladınız falan. Hani zekayı ön plana koyarız. Çocuk yetiştirmede de çok sakıncalı bir şey olduğunu söylüyor psikologlar. Hani çocuğu zekayla eşleştirme, zeki olduğundan dem vurarak onu ön plana çıkartma çocukta bir stresi baskı oluşturuyor. O değildir hani. Belki çalışkanlık, belki sorumluluk çok daha ön plana getirilmesi gereken bir şey ama bizim toplumumuzda zeka çok ön plandadır. Lütfen sıkı durun. Hani son 100-150 yılında özellikle son 100 yılında dünyanın zeki insanların hayatının perme perişan olduğunu size beyan etmek isterim. Dünyanın en zeki insanları mesela belki bir 100 yıl öncesinde ölçüldüğü kadarıyla bugüne kadarki en yüksek zekada var olan kişi 196 IQ şeyi Amerika'da bir kütüphane memuru olarak hayatına son veren bir insan oluyor. Şu anda yaşayan IQ'su çok yüksek insanların da böyle aham şaham böyle dünya çapında başarılar sahibi olmadığını görüyoruz. Tabii buradaki başarı kıstası da hani bir Elon Musk mı olma, trilyon dolarlık servetlere sahip mi olma, Amerikan Kongresi'ne girme, Beyaz Saray'da ofisi mi olma, hani başarı kıstasınız ne onu da bilmek lazım. Belki kendi hayat gidişatı içerisinde organik bir hayat kurabilme adına, organik bir tarım yapabilme adına, daha gerçekten organik ilişkiler kurabilme adına, yapay değil ama organik ilişkiler kurabilme adına, geniş ailesiyle, sülalesiyle beraber bir köy evinde, bahçeli bir evde, bütün akrabayı talukatıyla beraber her gün salayı rahim yapmanın bereketini, bolluğunu hissederek annesiyle, babasıyla, dedesiyle, nesiyle yaşamak, kendi içtiği sütü, kendi yediği yumurtayı, kendi yediği domatesi, kendi yetiştirmek bir başarı kıstasıdır bir insan için ve bence de çok başarılı bir insandır bu. Dolayısıyla bizim toplumumuzda çocuklara atfettiğimiz başarıyla alakalı illa bir üniversite kazansın, illa yüksek puanlar alsın, yüksek derecelerle mezun olsun tırnak içindeki hülyamızın, hedefimizin, ütopyamızın da çok yanlış bir şey olduğunu da söyleyeyim. Hani Batı dünyasında çok acayip böyle bir yaftalama vardır. Bir Amazon ormanlarında yeni bir kavim, yeni bir kabile keşfettiklerinde ilkel yaşam diye yaftalarlar onu. Halbuki bizim yaşadığımız şu medeni dediğimiz şehirli hayatın içerisinde ilkellik zirve yapmış. Onlar da gayet insani, gayet böyle vicdani, gayet ahlaki bir hayatın içerisindeler. Kızılderililerin biliyorsunuz bir ahlaki erdemi vardır. Büyüklerinden bir tanesi oturan boğayla kaplı şey der, yani rüzgara sırtını dönme. Onu bile bir değer olarak hani esen rüzgarı bile çünkü geçtiği yerlerdeki canlıların ruhunu taşıdığını düşünüyorlar. Hani bizde de bir esinti ilahi bir esintidir değil mi? Yani Allah muhafaza ya da gazap şeyi olabilir. Böyle bir dikkat kesilir İslami anlamda hassasiyet olan insanlar bir rüzgar esmesine, bir bulut çıkmasına değil mi bu anlamda? Dolayısıyla hani hangisi medeni, hangisi ilkel onu sizin gönlünüze bırakıyorum ama hani insanın kendi hayat hedefi doğrultusunda o belirlediği hedeflere varmakla alakalı bir çabası, bunu bir hayat hedefi olarak oraya koyması, o hedefe doğru ilerlemesi bu çok kutsal, mübarek bir şey olsa gerek. Hani birbirimizi yaftalamanın şey yok. IQ'yu anlatıyordum. Hani gerçekten çok yüksek zeka seviyesine sahip insanların eşine zulmettiğine, çalışma arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişim kuramadığına, sosyal hayatlarının zaten çok fazla olmadığına bu araştırmalarında şahit oldum. Duygusal zekayı çok parlatmışlardı. Ben bu Aile Zekası kitabını yazdığımda yani 22 yıl önceden bahsediyorum aziz dostlarım. Family Quotient yeni bir zeka türü olarak. Duygusal zekada da o dönem Daniel Goleman Emotional Intelligence diye bunu çok ön plana çıkartıp ya IQ'nuz yetmez illa duygusal zekanız da yüksek olsun anlamına. Bizim kültürümüzde de yeri var. Hani Resul Efendimiz'in beyanıyla kendin için istediğini kardeşin için de iste, sana yapılmasını istemediğini kardeşin için de başkasına yapma ve kendini ötele kardeşin öncele gibi ta İsar makamına varan hatta Batı'nın duygusal zekasının bir kademe üstünde, bir tık üstündedir. Resul Efendimiz'in anlattığı bu İsar makamı duygusal zekanın en üst mertebesinin bir tık üstünde bir şeydir. Ama incelemelerimde duygusal zekanın da dünyanın derdini çözmediğini İslami anlamda İhsar makamıysa tamam o çözebilir ama onu da kim yapıyor? Ben acizane 57 yaşındayım aziz dostlarım. Hani bugüne kadar kürsülerden, mikrofonlardan çok anlatıldı. Kendini ötele, kardeşini öncele. Bir tane örneğine şahit olmadım yani. Ya bir yerde bir fakir fukara var. Asıl o bu makama daha layık. Bir yerde işsiz bir arkadaşımız var. Asıl bu makama daha layık. Bir yerde benden bunu daha ehil birisi var. Liyakaten o layık falan. Rabbena hep bana. Yani aracılar koyuyor insanlar. Ne olursunuz benim o makamı alın. Aracılar koyuyor, ne olursunuz benim oğlumu oraya alın. Aracılar koyuyor, ne olursunuz benim ürünümü alın. Hatta oradan alırsanız hatır koyuyor, gönül koyuyor gibi falan. Ben yaşayan bir ihsar makamı İslam toplumunda görmedim. Örnekleri varsa ne olur Allah rızası için. Hani radyomuza ulaşma yollarınızı her hafta anlatıyorum. nitelikliinsan@erkamradio.com e-mail adresinden, @minurarkan@erkamradio.com Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yaşayan ihsar maalesef hani şeyle ilgili söylerler ya, Vefa eski Türk filmlerinde İstanbul'da bir semtin adı diye, vefasızlık çok artınca. Bu anlamda yaşatma borcumuz var İhsar makamını, ama duygusal zeka kısmında insanlar ya biz çok duygusal zekalıyız falan diye bir baktılar. Ben hatta o dönemde Bering Boğazı'nda birkaç tane mavi balina sıkışmıştı, hatırlayacaksınız. İnsanların duygusal zekalarını, empati yeteneğini o Bering Boğazı'nda sıkışan balinalar için kullandığını, ama kendi toplumlarında, hatta kendi ailelerinde var olan sıkıntılarla alakalı, eşlerini görmezden geldiklerini, evlatlarını görmezden geldiklerini, çalışma arkadaşlarını görmezden geldiklerini, hatta zaman zaman kendilerini bile görmezden geldiklerini, ama dışarıya böyle bir vitrin süsü olarak ya bizim ne kadar duygusal zekaya sahibiz, bak işte sokak köpekleriyle alakalı o hayvanların halinden anlıyoruz falan. Ama orada ölen çocuklar ne olacak? Hani onların halinden niye anlamıyorsunuz? Şu anda köpek terörüyle alakalı durum bu değil mi yani? Aa ne kadar güzel, böyle git böyle güzel bir şekilde o köpeği besle. Ama sahipsiz köpekleri bu şekilde beslediğinde, onlar o sokak canavarları köpek terörüyle daha yeni 12 yaşındaki yavrumuzu katlettiler, parçaladılar. Buna ne yapacağız? Dolayısıyla bunun da sadrine şifa olmadığını gördüm. Biraz Muhammed Bozdağ kardeşimle o dönem ODTÜ'den sınıf arkadaşım, ruhsal zekası çok böyle itibarlıydı. Reytingi biraz daha yüksekti o dönemde. Ona baktım. Orada da hani ruhsal zekası yüksek, spiritual intelligence deniyor ona da. Maneviyatı yüksek hocalarım oldu, üstadlarım oldu, dostlarım oldu, büyüklerim oldu. Onlara baktığımda onların da eşleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, kendi içlerinde bir takım problemlerle cebeleştiklerini gördüm. Yani basına çıkan mahkemeleşmeler, hesaplaşmalar, şunlar bunlar, hani tabii ki için özel kısmını anlatmayacağım, kişileri isim vererek anlatmayacağım, ama incelediğim kadarıyla onlarda da bu problemi görünce ya ben asalete biraz odaklandım. Acaba dedim sonradan görme değil de aileden görme, asil bir şekilde. İlber Ortaylı hocam sürekli söyler ya, yani bir konak, üç kuşak, yüz yıl diye medenileşmenin esasını. Hani üç kuşağın el birliği, gönül birliği, ruh birliğiyle aynı rahle-i tecrisattan geçmesi, aynı ilkelere inanması, aynı prensipleri belirlemesi, bu herhalde çok farklı bir şey olsa gerek. Bu yüzden de özellikle geniş ailede mahrum büyüyen gurbetteki vatandaşlarımızın hayatlarını incelediğimde eksikliklerinin aile zekası olduğunu gördüm ve literatürde, bilim camiasında acizane bize aittir bu kavram, yazdığımız bir makaleyle family quotient, aile zekası. Dolayısıyla anneyle babayla, hısım akrabayla, bütün o geniş ailenin üyeleriyle vitaminlenen, onlarla beraber büyüyen Profesör Doktor Selçuk Şirin hocam New York Üniversitesi'nden öyle söyler. Yani bir çocuk yetiştirmek için koca bir köy gerekir diye. O geniş ailenin içerisinde, eski kadim geleneğimizde var olan mahalle kültürünün, köy kültürünün içerisinde bütün duyargaçları, bütün sensörleri, bütün radarları çalışır vaziyette bir çocuk yetiştiğinde onun zekası işte o halden anlayan bir çocuk oluyor. Hani ben çok haşa kendimi ön plana çıkartarak işte ben öyle halden anlayan bir çocuğum falan öyle demek istemiyorum, ama çocukluğumuz hakikaten halden anlar bir dönemdi. Genel itibariyle o dönemin bütün, yani bizim kuşak şu anda 50 yıl 60 yıl öncenin çocuklarına baktığımız zaman, 40-50 yıl öncenin çocuklarına baktığımız zaman, biz illa gözümüze bakılmasına gerek yoktu. Yani atmosferi de koklardık moleküler düzeyde. Hani havayı koklamak, ekonomistler falan söyler ya böyle, borsayla ilgili, hisseyle ilgili, altınla ilgili, dövizle ilgili, arsayla ilgili, konutla ilgili, neyse işte artık yatırımla ilgili bir havayı koklarlar, anlarlar ya böyle, siyaseten bir şey olur, acaba bu nasıl etkileyecek? İşte Amerika'da başkanlık seçimleri oldu, acaba bu nasıl etkileyecek? İşte Trump yeni kararname imzaladı. Buna illa orada olmanıza gerek yok. Biz de bu anlamda havayı koklayıp o anda ortamın ruhaniyetini anlayarak ona uygun davranmaya gayret ederdik. Şimdi çocuğun gözünün içine baka baka söylüyorsun. Umursamıyor bile, tınmıyor bile, tınlamıyor bile. O anlamda işte bu aile zekasının, aileyle beraber olmanın, hani kat kaloriferi çıktı, bütün çocuklar ayrıldı odalarına. Eskiden bir sobanın etrafında değil mi? Göz göze, gönül gönüle, herkesin rot balanslarının yapıldığı, herkesin aynı olan oradaki ortak konuşmanın kulak misafiri olduğu, dolayısıyla ailenin halinden anladığı bir dönemdi yani. Ellerine bir de telefon tutuştular, akıllı telefon denilen, çocukları deli eden bir telefon. Sosyal medyayı da verdiler. Güya sosyalleştirecekti, tamamen izole etti, tamamen banalleştirdi böyle, bireyselleştirdi, egoistleştirdi, bencilleştirdi. Ondan sonra yandı gülüm, keten helva. Elbette çaresiz değiliz, elbette bunun belli çözümleri var. Zaten onu anlatmaya gayret ediyorum size. İşte sosyal zekamızı geliştirdiğimizde, sosyal yetkinliklerimizi daha güçlendirmeyi, arkadaş olma becerimizi daha fazla artırdığımızı ön plana koyduğumuzda, bu becerilerle donatıldığımızda, kendimizi bu becerilerle donattığımızda işte daha sosyalleşmiş olacağız, daha kadim arkadaşlıklar kurmuş olacağız, arkadaşların değerini anlamış olacağız. O arkadaşlarla, halden anlayan arkadaşlarla, o az evvel anlattığım yerel sosyal sıkıntıları halletmiş olacağız. Bir sosyal yarayı tedavi etmiş olacağız. Bu da toplumu ihya edecek yani. Daha iyi bir topluma sahip olmuş olacağız. Aziz dostlarım, bu anlamda hani biraz üzerinde fazla durdum ama duygusal zekanın hakikaten hani bir sosyal yetkinlik kazanmak istiyorsak halden anlamak adına özellikle kendi duygusundan başlayarak insanın kendi kendisini tanıması. Bugün mesela şu anda bu radyomuzu dinlerken bir kendinize bir ayna tutabilirsiniz yani. Şu andaki duygu durumum ne? Hangi duygunun içerisindeyim? Hani sürekli iletişimciler şeyi önerirler. Telefonla görüşürken lütfen aynada kendinizi bir görün. Bazen insan karşı tarafa sesinin iyi gittiğini zanneder ama hani suratınız o zaman sirke satıyor olabilir. Bal gibi baldan tatlı, tatlı tatlı konuştuğunu zannederken çok farklı bir ifadede olabilirsiniz. Dolayısıyla yüzünüzün rot balanslarını yapabilmek adına telefonla konuşurken bir aynada kendinizi görün falan derler yani. İşte bu aşamada da o insanın kendisini tanımadan başlayarak bulunduğu ortamı tanıma, halden anlama, o bulunduğu ortamdaki o duygusal dengeyi sağlama, özellikle ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçları fark etme ve varsa bir çatışma bunu önleme ile alakalı işte bir yetkinlik. Bu olduğunda da işte ne oluyor? Bizim arkadaşlığımız daha güzel oluyor. Bir sivil toplum örgütünde, bir vakıfta, bir dernekte bir faaliyet yaparken sözümüz daha itibarlı oluyor. Yolumuz gözleniyor, yokluğumuzda aranıyoruz. Varlığımız onların varlığını armağan oluyor. Hakikaten bizimle orası bir neşrünema buluyor, bir değer kazanıyor, bir itibar kazanıyor. Oranın katma değerini artıran bir faaliyet yapıyoruz. Dolayısıyla ilk adımı bunun duyguları tanıma. Duygudaş olma zaten, sosyal yetkinlik yani duygu yüklü olma. Arkadaşlıkta duygu yoksa bitkisel hayat yani. En yakın arkadaşınız bile, bırakın arkadaşı, eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız bitkisel hayata girdiğinde ne yapıyor? Yani yaşam var, yaşam belirtisi var, gözü açık, kalp pompalıyor. Eğer şeyde yaşam ünitesi olsa bile bir şekilde nefes alıp vermesi sağlanıyor, nabız atıyor falan. Cevap var mı? Anneciğim, babacığım, bir tanem, yavrum falan dediğinizde bir cevap alabiliyor musunuz? Hani halden anlama o, duygu yüklü olma, karşıdakinin siz olan iletişiminde uygun bir cevabı verebilme. İletişimi sürdürebilme, uygun bir şekilde bunu yapabilme. Yoksa bunu yapmadığınızda işte adı üstünde bitkisel hayat oluyor yani. Yani bitkisel hayat. Bitki gibi bir hayat yani, değil mi? Bir şey olmuyor, etkisi olmuyor ya da faydası olmuyor. Aziz dostlarım, Nitelikli İnsan programında sosyal yetkinlikleri anlatıyorum. Ben Deniz Münir Arıkan. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Az sonra bu sosyal yetkinlikleri kazanmamıza vesile olacak diğer becerileri inşallah sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Bizden ayrılmayın efendim. Az sonra yeniden görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlar, yeniden birlikteyiz. Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programı kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal yetkinlikler kazanmamıza vesile olan becerilerimizi, arkadaş kurma, sosyal bir faaliyet yapabilme, bir sivil toplum örgütünde, vakıfta, dernekte itibarlı bir kişi olarak sözü dinlenen bir kişi olma, özellikle arkadaş olma, arkadaş bulma, arkadaş olma ama daha önemlisi arkadaş kalma becerilerin altyapısındaki hususiyetleri anlatıyorum. Hangi beceriler, hangi yetkinlikler, hangi özellikler, güzellikler bizde olmalı ki bir insanın arkadaş olabilme yetkinliği, sosyal yetkinliği, bir network, bir ağ kurabilme, bir sosyal sermaye biriktirebilme yetkinliği yüksek olsun. Bunun birinci adımı iletişim demiştik. İkinci adımı ilişki kurma, üçüncü adımı işbirliği, dördüncü adımı takım çalışması. Hatta işbirliği takım çalışması aynı esasla ele alınabilir. Dördüncüsü duygusal zeka demiştik. Beşincisi de çatışma yönetimi. Yani illaki Allah deneyecek. Sizi en uzak hiç bilmediğiniz kişiyle denemez. Umurunuzda olmaz ki zaten. Hani Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da adını sanını duymadığınız birisiyle alakalı bir imtihanınız olmaz yani. En yakınınızla imtihan edilirsiniz. En sevdiğinizle imtihan edilirsiniz. En fazla değer verdiğinizle imtihan edilirsiniz. Yoksa umurunuzda olmaz yani. Gönlünüze düşmez ki ateşi, acısı ya da etkisi. Sizi etkilemez yani. Dolayısıyla arkadaşlık varsa, hani arkadaş değil mi? Arkanızı yasladığınız daş, güven unsuru var burada. Güvendiğim dağlara karlar yağdı diye şarkısını, türküsünü yapmış büyüklerimiz bizden evvel. Dolayısıyla siz ona güveneceksiniz. O da çatlayacak, o da devrilecek, o da sağlam durmayacak ya da o da hakikaten kavi bir şekilde, kuvvetli bir şekilde sizi güçlü tutacak. Bunu bileceğiz. Yani bazen insanlar işte bu toplum diyor, bu ümmet diyor, bu devlet diyor, bu hükümet diyor, bu siyaset diyor, bu konjektür diyor falan, açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok. Yani bu çağda böyle olur mu? Her çağ böyleydi. Ya gidişat çok kötü. Her çağda gidişat kötüydü. Ya aileler berbat oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ailesi de berbat oldu. 12 kişilik ailede, 12 kardeşin olduğu ailede, 14 kişilik bir ailede dünya sadece onlarındı. Yine kıskançlık oldu yani. Ya kıta senin olsun, git Amerika senin olsun, Asya senin olsun. Neyi paylaşamıyorsun yani? Allah deneyecek ama bunu unutmayın yani. İlla holding sahibi olmanıza gerek yok. Küçük bir köy evinde de öndeki bir dönümlük bahçe için kan davası güden aileler gördüm ben yani. Bırakın bir dönümü, 20 metrelik böyle bir 10 metrelik yol verip vermemesiyle alakalı bir arka taraftaki bahçeye kardeşlerin birbiriyle mahkemlik olduğunu gördüm yani. Allah deneyecek. Hani aile koçluğu yapıyorum malumunuz. Ailelerde görüyorum hanımefendiler, anneler çocuklarıyla alakalı erkek evlatlarına bir eş buluyorlar. Kendilerine gelin olacak. Severek, araştırarak, konuşarak, aman kızım, canlı canım ciğerim konuşmalar. Nikahtan sonra başlıyor problemler. Ya ablacığım hani sen bulmuştun, hani dünyanın en güzel eş adayıydı çocuğun için. Senin için en güzel, dünyalar güzeli gelindi. Hani senin kızından öte kızındı, ne oldu? Düğünde başlıyor, nikahta başlıyor, nişanda başlıyor. İmtihan olacağız yani. Ha sen o birliktelikte, o işte bu da bir sosyal şey değil mi? Gelin hanımefendi bir anda sosyal network'ü nikahtan sonra aile oluyorlar. Bir anda önünde 600 tane, 1000 tane, 2000 tane ailenin büyüklüğüne göre 300 tane, 100 tane, 50 tane neyse yeni akraba, bak ağı genişliyor bir anda. Bunu nasıl yöneteceksin şu anda? Dolayısıyla şunu bilmiş olmamız lazım. Bizden öncekilerin başına gelenler de bizim başımıza gelmeden canımızın alınacağını zannetmeyeceğiz. Bunlarla denenerek alınacak canımız. Öyle ballı lokma tatlısı, güllük gülistanlık öyle değil. İmtihan dünyası. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ Hangimizin işlerin daha iyisini, en iyisini yapacağımız belli olsun diye sınandığımız bir dünya yarışındayız yani. Böyle yarış varsa da şimdi düşünün. Televizyonlarda, sosyal medyada zaman zaman böyle çok büyük ödüllü, milyon dolarlık, 10 milyon, 5 milyon dolarlık ödüllü yarışmalar görüyoruz yani. Daha küçük ödüllü ev araba verdikleri yarışmalar da oluyor. Hani normal siz buradan 50 metre yürüyün, kim birinci olursa ona bir ev vereceğiz. Böyle bir yarışma duydunuz mu yani? Engel koyuyorlar, ağırlık veriyorlar, orada iple bağlıyorlar, çekiştiriyorlar, yeri daha kaygan hale getiriyorlar, yandan böyle onu tökezleten bir şeyler atıyorlar. Düşmeden 50 metreye gidebilirse, yani 50 metrede deneyeceklerse o parkurda olmadık engeller koyuyorlar. Neden? Bütün bu engellerden çıkabilen kazansın diye. Cennet ucuz mu? Rabbimiz de o engelleri bizim için daha fazla mertebemiz artsın diye, ödülümüz artsın diye, mükafatımız artsın diye. Hani Gazze'nin şu anda yaşanan soykırımında, katliamında yaşadıklarına bir bakar mısınız lütfen? Öyle kolay değil. Cennet kolay değil. Ama bakıyoruz o bize göre dayanılmaz acıları yaşayan insanları bile yüzünde bir mutluluk var. Şehit olanlar gülerek ölüyorlar. Gülerek şehit oluyorlar. Onlara ölü demeyin diyor ayet-i kerime, yanlış bir ifade oldu, ölmüyorlar da. haydırlar, yaşıyorlar. Allah yaşatıyor onları. Naim cennetlerinde inşallah. Ama şehit olan mutlu. Peki kalanlar? Kalanlar da mutlu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye geliyorlar. Elhamdülillah diye geliyorlar. Şehit şehit elhamdülillah diye geliyor annesi oğlunun kızının başına. Farkındalar çünkü nasıl bir yarış, nasıl bir imtihan, nasıl bir ödül. Farkındalık da burada çok önemli. Dolayısıyla lafı çok uzattım ama özür diliyorum. Çatışma olacak. Sosyal yetkinlikler bu çatışmayı yönetebilme becerisine sahip olmanızla gelişiyor. Bazı insanlar çatışmaktan uzak durur. Öyle bir anlaşmazlık durumunda ben çekiliyorum ağam der. Antep ağzıyla çekilir bir tarafa oturur. Bazıları görmezden gelir. Bazıları dondurur derin dondurucuda. Hani bir konuşmak istersin. Ya şimdi o konulara girmeyelim. Aman ortam bozulmasın. Aman tadımız kaçmasın. Ya tadımız kaçsın. Derin dondurucuda böyle bir şey yok. Hani bazen duyuyorum. Eşinizle problem çıktığında işte ceketinizin öbür kolunu dışarıda giyin falan. Kaçın yani. Çözüm mü? Aynı yastığa kafa koyacaksın. Aynı evde bir yastıkta koyacaksın yani. Bazı büyüklerimiz şey yaparlar. Check-up yaptırmazlar. Niye? Aman bir şey çıkmasın. Şahit olmayalım yani. Böyle gidiyor nasıl olsa. Peki erken evresindeyse henüz tedbirini erkenden alarak çok daha sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir yaşamın imkanı varsa şu anda bunu öteliyorsan daha kötü bir şey değil mi? Yani bu yol değil. Bu gidiş değil o anlamda söylüyorum. Görmezden gelmeyi, o tarafa bakmazsan sen de o tarafa bakma. Yok olur falan. Bu değil. Bazen şey yaparlar, aile büyükleri hissederler bir problem var. Ondan sonra ya da şirketlerde patronları hissederler. Departmanlar arasında çok yıldız iki tane çalışan arasında bir problem var. Bazen cemaatlerde olur. İki böyle gerçekten gönül dostu derviş hatır koymuştur, gönül koymuştur. Üzerine gitmezler. Aman biraz böyle şey yapar, soğumaya bırakalım falan. Peki ya gönül soğursa? Allah Resulü'nün yöntemi sıcağı sıcağına çözmektir. Hayırlı işte acele edin buyuruyor. Bu hayırlı iş. İki Müslüman, iki mümin, iki müvahhid kulun barışmasından daha güzel bir şey olabilir mi? Şeytanı bundan daha fazla üzen bir şey olabilir mi? Onun için de bakın bir sosyal yetkinlikte bu çatışma yönetiminde İslami anlamda bir kural, bir kaide 3 günden fazla küs kalma izin yok. Niye? Sor çünkü tamamen sor. Alışırsınız artık o hale. Onsuzluğa alışırsınız, arkadaşsızlığa alışırsınız. Eyvallahsızlık Allah'ın sevdiği bir şey değil. Hepimiz komşu komşunun gülüne de külüne de muhtaç. Birbirimize muhtaç kılmış Allah. Daha yaratma anına itibaren. Anneye muhtaç, değil mi? Topluma muhtaç, aileye muhtaç. Birbirimize muhtacız. Öyle tek kişilik bir hayat yok. Sosyal bir hayat var. İnsan sosyal bir varlık çünkü. Dolayısıyla şunu ana kaide olarak bileceğiz. Her zaman bir cingar çıkacak. Her zaman bir çatışma olacak. Her zaman bulunduğumuz ortamda bir münafık olacak. Bir inanmayan olacak. Bir düşman olacak. Aziz dostlarım yani aile gibi kendi kurduğumuz, yürek özettiğimiz, varlığımızı onlar için seferber ettiğimiz, en fedakarlığın zirvesinde onlar için fedakarlık yaptığımız bir sosyal kurum, aile, en kutsal bağımızla bağlı olduğumuz, oluşturduğumuz kurumda Rabbül Alemin'in beyanıyla eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar olabilir diyor bu kadar. Nokta. Daha ötesi var mı bunun? Hani daha belki ayet-i kerimede yani siz onları ola ki sevmeyebilirsiniz ama Allah sizin sevmediklerinizde bir hayır murad etmiş olabilir gibi böyle hafif bir geçiş var ayet-i kerimede. Ama burada direkt söylüyor dobra bir şekilde dağın diye söylüyor işte buyurun kafamıza inercesine gülle gibi böyle bir hakikat çarpıyor bizi. Düşman olabilir diyor. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık yapanlar olabilir. Bu durumda bile onları affetmemiz, onları Allah'ım ben affettim sen de onlar bilmiyorlar, onları affet diye mağfiret etmemiz, onlara yakın durmamız, işte Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla yaşadığı örnek ortada. Son anına kadar, ya bunayı, ey oğulcum hitaba bakar mısınız? Gel lan buraya bilmem ne falan böyle değil yani. Arkadaşlıklarda da böyle aziz dostlarım, ailede böyleyse arkadaşlık kesinlikle o da öyle. Anlaşmazlık olacak, çatışma olacak. Ben acizane teklife karşı teklife gelinmez diye hani o arkadaşlık ortamlarında, sosyal ortamlarda muhalefet yapmamaya, ikilik çıkartmamaya gayret eden bir kardeşinizim ama olacak yani. İlla ki farklı hani bir elin parmakları biri birbirine farklı, 5 kardeş birbirine farklı hep anlatılır. İşte böyle bir anlaşmazlık durumunda sakin kalabiliyorsanız çatışmayı yönetebiliyorsunuz. Yapıcı, hele bir de çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirebiliyorsanız, diyelim bir arkadaş geldi sosyal bir ortamda, arkadaşınızla alakalı, ya biliyor musun ne söyledi işte? Ya o hep zaten böyle söyler, böyle mi gideceksiniz yoksa? Ya yanlış duymuşsundur ya. Yok yok, bu tür şeylere girmeyelim. O öyle bir şey söylemez falan. Böyle mi yaklaşacağız yani? Ya da bir tanesi bir hata yapmıştı. Siz de gönül koymuştunuz. Geldi özür diledi ama hala ya özür böyle olmaz. Biraz daha hele daha dilesin. Biraz onu biraz kapıda bir meleteyim ben de ondan sonra. Böyle mi yapacağız yani? Dilemiş işte, tamam. Yani nefsimizi firavunlaştırmanın, sizleri tenzih ederim haşa, alemi yok. Olan da hayır var. Olmuş bitmiş. Bundan dersimizi çıkartıp tabii kendi içimizde şeytan da oradan nükleer bombaları patlatıyor. Duygusal patlama dediğiniz şey ne yani? Ani öfke, ani fevri davranma ne yani? Kanı körüklüyor, körüklüyor bütün böyle bombaları içeriden patlatarak. İçiniz içinize sığmaz hale geliyor değil mi? Böyle. İşte o anda o çatışmayı yönetebiliyorsanız Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Uzlaşmacı ve adilane bir yol bulabiliyorsanız, uhulet ve suhuletle, sükunetle bunu çözebiliyorsanız, işin en kolay yöntemiyle, en uygun yöntemiyle, en sakin bir şekilde kalabiliyorsanız onu önlüyorsunuz. Buradan da ne oluyor? O çatışmayı önlediğiniz için, hani var ya böyle uluslararası Nobel Barış Ödülü falan, işte iki ülke arasında, iki toplum arasında sulhü, barışı sağlayan kişilere verilen. Hiç inanın farkı yok yani. Allahu alem. Allah adına kim konuşabilir haşa? Yani ha iki ülkeyi barıştırmışsınız, ha iki tane kardeşi barıştırmışsınız yani. Eğer bir can, bir cihan ediyorsa bizim kültürümüzde, inanışımızda, örfümüzde, töremizde, geleneğimizde, dinimizde, inancımızda, bir canın cihan ettiği bir alemde iki canı eğer siz candaş ediyorsanız, barıştırıyorsanız, iki ülkeyi barıştırmış kadar, bütün insanlığı barıştırmış kadar sevap alıyorsunuz zaten. İşte orada uzlaşmacı, o arabulucu, o adilane bir yol, o mutedil bir yol tutucu özelliğiniz sizin o sosyal yetkinliğinizi desteklemiş oluyor. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Sosyal yetkinlikler bu kadar değil. Çok daha önemli. Hani kask alanında bir hayat öngörüyorum ya, kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal dediğimiz işte dört yaşam alanının çok çok önemli. Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde başta anlattığım, buyurduğu şekliyle uhrevi hayatımızı, ebediyet hayatımızı etkileyen, cennette mi cehennemde mi olacağımızla alakalı, nerede konuşlanacağımızla, konumlanacağımızla alakalı etkisi olan bir gruptan bahsediyorsak, bunu biraz daha konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Epey bir hafta ele alacağız. Arkadaşlıklar, sosyal hayatımız, sosyal network'ümüz, sosyal sermayemiz, sosyal birikimlerimiz, sosyal uyumumuz, bunlara değineceğiz inşallah. Ama bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.